Ayrım 16, karşımıza oturdu, parmaklarıyla masasında tempo tutarak ilk kez evlat edinme sözcüklerini kullandı. Süreyya eve dönünceye kadar ağladı. Haberi ana babasına, doktoru son ziyaretimizden bir hafta sonra pazar günü verdi. Tahirelerin arka bahçesinde piknik iskemlelerinde oturuyor, ayran içiyordum. Mangaldaki alabalıklar pişmekteydi. 1991 yılının Mart ayındaydık. Cemile hala güllerini, yeni ektiği hanımellerini sulamıştı. Çiçeklerin raihası pişen balığın kokusuna karışıyordu. İki kez uzandı, Süreyya'nın saçlarını okşadı. En iyisini Tanrı bilir vaçem dedi. Demek ki böyle yazılmış. Süreyya sürekli ellerine bakıyordu. Yorgundu, biliyordum. Bütün bunlar onu bitkin düşürmüştü. Doktor evlat edinebileceğimizi söyledi, diye mırıldandı. General Tahir'i başını hızla kaldırdı, mangalın kapağını kapadı. Öyle mi? Bu da bir seçenek dedi. Evlat edinme konusunu evde de konuşmuştuk. Süreyya en hafif tanımıyla kararsızdı. Ailesine giderken yolda aptalca, üstelik boşuna olduğunu biliyorum demişti. Ama elimde değil. Hep bir gün onu 9 ay boyunca kendi kanımla beslediğimi bilerek kollarımın arasında tutacağımı hayal ettim. Bir gün gözlerine bakmayı ve orada seni ya da kendimi görüp şaşırmayı, sonra bebek büyüdüğünde o yüzde senin ya da benim gülümseyişimi görmeyi. Bunlar olmayınca yanılıyor muyum? Hayır dedim. Bencillik mi ediyorum? Hayır Süreyya. Bak eğer bunu gerçekten yapmak istiyorsan, hayır dedim. Eğer yapacaksak en küçük bir kuşkumuz olmamalı. İkimizin ortak kararı olmalı. Aksi halde bebeğe haksızlık etmiş oluruz. Başını cama dayamış, başkaca bir şey söylememişti. General geldi, onun yanına oturdu. Baçam, şu evlatlık meselesi. Biz Afganlara uygun olup olmadığından emin değilim. Süreyya bıkkın gözlerle bana baktı, içini çekti. Öncelikle büyüyünce gerçek ana babalarını öğrenmek istiyorlar dedi general. Onları suçlayamazsın. Bazen sırf onları dünyaya getirenleri bulmak için senin onların uğruna yıllarca uğraşıp didindiğin evi terk ediyorlar. Kan çok güçlü bir şeydir baçam. Bunu asla unutma. Bunu konuşmak istemiyorum artık dedi Süreyya. Tek bir şey daha söyleyeceğim dedi babası. Celallenmeye başladığını görebiliyordum. Generalin o küçük söylevlerinden biri yoldaydı. Emircan'ı ele alalım. Babasını hepimiz tanırız. Kabil'de büyük babasını tanırdım. Onun büyük babasının kim olduğunu bilirdim. İstersen hemen şuracıkta kuşaklarca geriye gidip bütün atalarını sayıp dökebilirim. İşte bu yüzden babası, Allah rahmet eylesin, Kastagari'ye gelince bir an bile duraklamadım. İnan bana, eğer babası senin soyunu sopunu bilmeseydi buraya gelip seni istemezdi. Kan çok güçlü bir şeydir baçam ama evlat edindiğin zaman yuvana kimin kanını soktuğunu asla bilemezsin. Bak, Amerikalı olsaydın fark etmezdi. Burada insanlar aşk için evleniyor, aile adı, ecdat filan söz konusu bile olmuyor. Evlat edinirken de aynı şey. Bebek sağlıklı olduğu sürece herkes mutlu. Ama biz Afganız baçam. Balık pişti galiba dedi Süreyya. General Tahir'i bir süre onu süzdü, sonra dizine dokundu. Sağlıklı olduğun ve iyi bir kocan olduğu için şükret. Sen ne düşünüyorsun Emircan diye sordu Cemile hala. Bardağımı sardunya saksılarının durduğu çıkıntıya bıraktım. Saksıların altından su damlıyordu. Galiba General Efendi'ye katılıyorum dedim. General rahatlamış bir halde başını salladı, mangalın başına döndü. Evlat edinmeye hepimiz farklı nedenlerle karşıydık. Süreyya'nın kendi nedenleri vardı, generalin kendi nedenleri, benim de kendi nedenlerim. Belki bir şey, biri, bir yerlerde yaptıklarım yüzünden baba olma hakkımı elimden almıştı. Belki bana kesilen ceza buydu. Doğrusu çok da adil bir cezaydı. Belki kaderinize böyle yazılmıştır demişti Cemile hala. Evet, belki de kaderimize çocuk yazılmamıştı. Birkaç ay sonra ikinci romanımın nakit avansıyla San Francisco'nun Berna tepelerinde iki yatak odalı, Victoria tarzı çok güzel bir evin peşinatını ödedik. Sivri bir çatısı, parke zemini ve küçük bir arka bahçesi vardı. Bahçede de toprağa gömülü bir tandırla minicik bir güneşlenme terası. General terası bitirmeme, duvarları boyamama yardım etti. Cemile hala, özellikle Süreyya'nın sevgiye ve desteğe en çok gereksindiğine inandığı böyle bir dönemde bir saatlik mesafeye taşındığımız için sitemler etti. Süreyya'yı kaçırtan şeyin tam da bu bunaltıcı ilgi olduğunu farkında bile değildi. Bazen Süreyya yanımda uyurken öylece yatar, esintide bir kapanıp bir açılan tahta kepenklerin gıcırtısını, cırcır böceklerinin bahçeyi dolduran cıvıltısını dinlerim. Ve Süreyya'nın rahmindeki boşluğu neredeyse elimle dokunurcasına hissederim. Yaşayan, soluk alan bir şey gibi. O boşluk evliliğimize, kahkahalarımıza ve sevişmelerimize sinsice sızdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yatak odamızın karanlığında onun Süreyya'nın bedeninden ayrılıp aramıza girdiğini, yerleştiğini hissederim. Aramızda uyuduğunu, yeni doğmuş bir bebek gibi. Haziran 2001. Ahizeyi yuvasına yerleştirdim. Uzunca bir süre öylece baktım. Ancak Eflatun'un havlamasını duyup ilkildikten sonradır ki odanın ne kadar sessizleştiğini ayrımsayabildim. Süreyya televizyonun sesini kapamıştı. Renkin soldu Emir dedi. Oturduğu kanepeden ana babasının ev hediyesi olarak verdiği kanepeydi. Süreyya uzanmış, Eflatun da başını onun göğsüne yaslamıştı. Bacakları yıpranmış minderlerin altındaydı. PBS'nin Minnesota'daki kurtların kötü durumuyla ilgili bir belgeselini yarım yamalak izliyor, bir yandan da yaz okulundaki öğrencilerinin yazdığı kompozisyonları düzeltiyordu. 6 yıldır aynı okulda çalışıyordu. Doğrulup oturdu. Eflatun bir sıçrayışta divandan atladı. Spanyol cinsi köpeğimizin adını general koymuştu. Platon'un Farsçasıydı. Çünkü demişti, bu köpeğin ince bir zarla kaplı, siyah gözlerine yeterince dikkatli ve uzun bakarsan, bilgece şeyler düşündüğüne yemin edebilirsin. Süreyya'nın gıdığında şimdi incecik, belli belirsiz bir yağ katmanı vardı. Aradan geçen 10 yıl kalçalarını azıcık dolgunlaştırmış, o kömür karası saçlarını birkaç kül grisli tel katmıştı. Ama yüzü kana taşmış, kuş kaşları ve çok eski bir Arapça yazıdaki harfler kadar zarifçe kıvrılan burnuyla hala bir prensesin yüzüydü. Solgun görünüyorsun diye yineledi kağıt destesini sehpaya bırakarak. Pakistan'a gitmem gerekiyor. Ayağa kalktı. Pakistan mı? Rahim Han çok hastaymış. İçimdeki bir yumruk her sözcükçe biraz daha sıkılıyordu. Kaka'nın eski iş ortağı mı? Rahim Han'la hiç karşılaşmamış ama benden çok dinlemişti. Başımla doğruladım. Ah dedi Süreyya, çok üzüldüm Emir. Birbirimize çok yakındık dedim. Ben çocukken dostum olarak gördüğüm tek yetişkindi o. Süreyya'ya bir çırpıda betimleyiverdim. Babanın çalışma odasında babayla birlikte çay içiyorlar. Sonra Rahim Han bir sigara yakıp pencerenin önüne dikiliyor. Bahçeden gelen yabani gül kokulu esinti sigarasının dumanını karıştırıyor. Bunu anlattığını anımsıyorum dedi karım. Durakladı. Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum. Beni görmek istiyor. Peki bu... Evet, güvenli. Merak etme Süreyya. Ne sormak istediğini anlamıştım. 15 yıllık evliliğin sonunda birbirimizin aklından geçeni okur olmuştuk. Ben yürüyüşe çıkacağım. Seninle gelmemi ister misin? Yok, yalnız kalmayı yeğlerim. Arabayla Golden Gate Park'a gittim. Sonra parkın kuzey ucundaki Spreckles Gölü'nün kıyısında yürüdüm. Nefis bir pazar öğleden sonrasıydı. Gevrek bir San Francisco yeli, gölün ışıltılı sularında gezinen minicik, düzinelerce tekneyi tatlı tatlı sallıyordu. Bir tahta sıraya oturdum. Oğluyla top atıp tutma alıştırması yapan adamı seyrettim. Kolunu yana açmamasını, topu omzunun üstünden fırlatmasını tembihliyordu. Başımı kaldırıp bakınca uzun mavi kuyruklu bir çift kırmızı uçurtma gördüm. Parkın batı tarafında ağaçların yel değirmenlerinin epeyce üstünde salınıyorlardı. Telefonu kapatmadan hemen önce Rahim Han'ın söylediği şeyi düşündüm. Son anda aklına gelivermiş gibi rastgele bir sesle söylemişti. Gözlerimi kapadım. O uluslararası cızırtılı hattın öteki ucunda Rahim Han'ı gördüm. Dudakları hafif aralık, başı bir yana eğik. Yine de o bitimsiz siyah gözlerindeki bir şey aramızdaki dillendirilmemiş sırdan dem vuruyor. Evet, artık biliyorum. Bildiğini biliyorum. Bunca yıldır kuşkularımda haklıymışım. Asefi, uçurtmayı, zarftaki parayı, akrep ve yelkovanı, fosforlu kol saatini biliyor. Baştan beri biliyordu. Gel, yeniden iyi biri olmak mümkündür demişti Rahim Han tam telefonu kapatırken. Öylesine söyleyivermişti, son anda aklına gelmiş gibi. Yeniden iyi biri olmak. Eve döndüğümde Süreyya telefonda annesiyle konuşuyordu. Çok kalmayacak annecan, biri... Belki 2 hafta. Evet, pederle sen elbette bende kalabilirsiniz. General 2 yıl önce düşüp kalçasını kırmıştı. Bir migren krizinin ardından kararmış gözleriyle sersem gibi odasından çıkarken ayağı halının kıvrık kenarına tıkılmıştı. Çığlığını duyan Cemil hala mutfaktan fırlamıştı. Tarif ederken tıpkı ortadan ikiye ayrılan bir jaro'nun bir süpürge sapının çatırtısı gibiydi demeyi severdi. Her ne kadar doktor kırılma sesini işitmesinin olanaksız olduğunu ileri sürse de generalin kırılan kalçası ve bunu izleyen öteki sorunlar saatüre, kan zehirlenmesi, hastanedeki uzun kalış, Cemile halanın kendi sağlığına ilişkin ezeli sızlanmalarına son verdi. Onların yerini generalle ilgili yeni yakınmalar aldı. Bir dinleyici bulur bulmaz doktorların generalin böbreklerinin durumunu beğenmediğini söylüyordu. Sonra övünerek ekliyordu. İyi ama onlar hiç Afgan böbreği görmedi ki. Generalin hastane günlerinden en çok aklında kalan şey Cemile halanın onun başından bir an olsun ayrılmadığı, o uyur uyumaz da ona şarkı söylemeye başladığı Kabil'den babanın bol cızırtılı transistörlü radyosundan kulağımda kalan şarkılar. Generalin bozulan sağlığı ve zaman Süreyya ile aralarını yumuşatmıştı. Birlikte yürüyüşe çıkıyor, cumartesi günleri öğle yemeğine gidiyorlardı. Bazen de general onun derslerine giriyordu. Sırtında o parlamış gri takım elbisesi, kucağında bastonu, sınıftaki en arka sırada gülümseyerek otururdu. Arada bir not aldığı bile olurdu. O gece yatakta Süreyya'nın sırtına sarıldım. Yüzümü saçlarına gömdüm. Yüz yüze yattığımız, birbirimize minik öpücükler kondurduğumuz, gözlerimiz kapanıncaya kadar fısıldaştığımız, mırıl mırıl, minik, tombul ayak parmaklarından, ilk tebessümden, ilk sözcüklerden, ilk adımlardan konuştuğumuz günleri anımsadım. Zaman zaman yine yapıyorduk. Ama artık fısıltılar okulla, yeni kitabımla, birinin bir partideki gülünç giysisiyle ilgiliydi. Sevişmelerimiz hala iyiydi. Bazen iyiden de öte ama kimi geceler yalnızca bir rahatlama hissederdim. Her şey olup bittiği için rahat bir soluk almak, sevişmenin rehavetine kapılıp sürüklenmek, bir süreliğine de olsa az önce yaptığımız şeyin yararsızlığını unutmak. Hiçbir zaman söylemedi ama bazen Süreyya'nın da aynı şeyi hissettiğini biliyordum. Öylesi gecelerde herkes yatağın kendi tarafına çekilir, ona alıp götürecek olan kendi kurtarıcısını sığınırdı. Süreyya'nınki uykuydu, benimki her zamanki gibi bir kitap. Rahim Han'ın aradığı gece karanlıkta yattım. Gözlerimi panjurların arasından sızan ay ışığının duvarları çizdiği koşut, gümüş çizgilere diktim. Bir ara galiba şafaktan hemen önce uyuyakaldım ve rüyamda Hasan'ı gördüm. Karda koşuyor, yeşil çapanının ucu yerde sürtünüyordu. Siyah kavuşuk botlarının ezdiği kar çatırdıyordu. Omzunun üstünden geriye bağırdı. Senin için 1000 tane olsa yakalarım. Bir hafta sonra Pakistan Hava Yolları'nın uçağında cam kenarında oturmuş, üniformalı iki havalimanı işçisinin tekerlekli merdiveni çekişini izliyordum. Uçak terminalden uzaklaştı, az sonra havadaydık. Bulutları yarıyorduk. Başımı cama yasladım, boşu boşuna olduğunu bile bile uykumun gelmesini bekledim. Uçağım Peşaver'e indikten 3 saat sonra sigara dumanıyla dolu bir taksinin döşemesi yırtık arka koltuğunda oturuyordum. Kendini Golam diye tanıtan şoför, zincirleme sigara içen, terli ufak tefek biriydi. Arabayı kayıtsız hatta pervasızca sürüyor, çarpışmalardan kıl payı kurtuluyor ve durmadan konuşuyordu. Sözcükler ağzından bir sel gibi boşalmaktaydı. Ülkende olup bitenler korkunç yer. Afgan halkıyla Pakistan halkı kardeş gibidir. Böyle bilir, böyle söylerim. Müslümanlar birbirine yardım etmeli dolayısıyla. Kulağımı adamın sesine kapattım, kendimi de kibarca baş sallama konumunu ayarladım. 1981'de baba ile birkaç ay kaldığım Peşaver'i gayet iyi anımsıyordum. Şu anda Camrut yolunda batıya doğru ilerliyorduk. Az önce büyük kışlanın ve yüksek duvarlı, sıkışık nizamlı subay evlerinin önünden geçmiştik. Yanımdan bulanık lekeler halinde akıp giden kent, bana Kabil'in, benim tanıdığım Kabil'in çok daha kalabalık, cıvıl cıvıl bir çeşitlemesini çağrıştırdı. Özellikle de Koçeh, Morkay'ı ve Hasan'la sık sık turşu suyuna batırılmış patatesle vişne suyu aldığımız tavuk pazarını. Bisikletler, yayalar, mavi duman püskürten çekçek arabaları yolları tıkamıştı. Hepsi birden bir labirente andıran dar yollarda, geçitlerde zikzaklar çizerek ilerlemeye çalışıyordu. İnce örtülere sarılmış sakallı satıcıların dizi dizi sıralanmış küçük tezgahları, hayvan derisinden yapılma abajurlar, kilimler, işlemeli şallar, bakır eşyalarla tepeleme doluydu. Kente bir ses cümbüşü egemendi. Satıcıların kulaklarında çınlayan haykırışları, yanık bir Hint müziği, çekçek arabalarının cayırtısı, at arabalarının çıngırakları birbirine karışıyordu. Hem hoş hem de tatsız, ağır kokular arabanın açık camlarından bana ulaşıyordu. Mazot dumanı, çürümüş sebze, pişen lahana ve dışkı kokuları, pakoranın ve babanın çok sevdiği niharinin baharatlı raihasını bastıramıyordu. Peşaver Üniversitesi'nin kırmızı tuğla binalarına geçince çenesi düşük şoförümün Afgan mahallesi dediği bir bölgeye girdik. Tatlı dükkanları, halıcılar, kebap tezgahları, kirli esmer elleriyle sigara satan çocuklar, 2-3 masalık lokantalar, camlara Afganistan haritaları asılmıştı, küçücük ilan büroları iç içeydi. Şoför, karşıda işyerimin çoğu burada yaşar. Dükkan açanlar var elbette ama çoğunluğu çok yoksul dedi. Dilini şaklattı, iç geçirdi. Her neyse iyice yaklaştık. Rahim Han'ı son görüşümü düşündüm. 1981 yılıydı. Baba ile Kabil'den kaçtığımız gece bize veda etmeye gelmişti. Baba ile holde kucaklaştıklarını, usul usul ağladıklarını anımsıyorum. Baba, ABD'ye göçmemizden sonra Rahim Han'la bağını koparmadı. Yılda 4-5 kez konuşurlar, bazen baba ahizeyi bana geçirirdi. Rahim Han da telefonda son kez babanın ölümünden hemen sonra konuşmuştuk. Haber Kabil'e ulaşmış, Rahim Han da beni aramıştı. Konuşmaya başladı birkaç dakika olmuştu ki hat kesildi. Şoför arabayı bol dönmeşli iki sokağın kesiştiği işlek köşe başındaki dar bir binanın önüne yanaştırdı. Parasını ödedim, bavulumu aldım, girift oymalarla süslü tahta kapıya doğru ilerledim. Binanın kepenkleri ardına kadar açık, ahşap balkonları vardı. Pek çoğuna güneşte kuruması için çamaşır asılmıştı. İkinci kata çıkan gıcırtılı basamakları tırmandım, loş koridorda sağdaki son kapıya doğru ilerledim. Avucumdaki küçük adres kağıdına bir kez daha baktım, kapıyı çaldım. Kapıyı Rahim almış gibi yapan bir deri bir kemik bir karaltı açtı. San Jose Üniversitesi'ndeki yaratıcı yazarlık öğretmenimiz basmakalıp deyimler için şöyle derdi. Onlardan vebadan kaçar gibi kaçın. Sonra da kendi şakasına gülerdi. Sınıfta onunla birlikte gülerdi ama ben yerinde kullanılan klişelerin şu cuk oturma özelliğiyle insanı bir kestirme yol sunduğunu düşünürüm. Onlar insanın işini kolaylaştırır. Ne yazık ki yinelene yinelene içi boşalan deyimler bir klişenin her şeyi kısaca birkaç sözcükle anlatıverme özelliğini gölgeliyor. Örneğin şu eli ayağına dolaşmak deyişi. Hiçbir şey Rahim Han'la kavuşmamın ilk dakikalarını bundan daha iyi anlatamaz. Aşağıdaki gürültülü, sokağa bakan pencerenin karşısındaki divanın dibinde duran ince şiltenin üzerine oturduk. Dilim dilim odaya akan güneş ışığı yerdeki Afgan kilimine vuruyor, keskin hatlı bir üçgen oluşturuyordu. İki iskemle katlanmış bir duvara yaslanmış, karşı köşeye de küçük, bakır bir semaver yerleştirilmişti. Semaverden iki bardağa çay doldurdum. ''Beni nasıl buldun?'' diye sordum. ''Amerika'da birini bulmak zor değil.'' Bir ABD haritası aldım, Kuzey Kaliforniya'daki kentleri kapsayan danışma bürosunu aradım. Seni karşımda böyle yetişkin bir erkek olarak bulmak hem tuhaf hem de harika bir duygu. Gülümsedim, çayımı 3 şeker attım. O çayını demli, şekersiz severdi. Baba sana haber verme fırsatı bulamadı ama 15 yıl önce evlendim. İşin aslı, babanın beynindeki kanser onu unutkan, dikkatsiz biri yapmıştı. Evlendin demek, kiminle? Adı Süreyya Taher'i. Evde bekleyen, benim için endişelenen karımı düşündüm. Yalnız olmadığıma memnundum. Taher'i, kimin kızı? Söyledim. Gözleri parladı. Ah evet, şimdi anımsadım. General Taher'i, Şerifcan'ın kız kardeşliği evi değil miydi? Adı neydi? Cemile Can. Balay, dedi gülümseyerek. Şerifcan'ı Kabe'den tanırdım, çok uzun zaman önce, daha Amerika'ya yerleşmeden. Şimdi göçmenlik bürosunda çalışıyor, bir sürü Afgan'ın davasına bakıyor. Derin derin iç geçirdi. Süreyya Can'la çocuklarınız var mı? Hayır. Ah, çayını yudumladı, başka soru sormadı. Rahim Han tanıdığım en duyarlı, sezgileri en güçlü insanlardan biriydi. Ona uzun uzun babayı anlattım. İşini, bit pazarını, sonunda da huzur içinde öldüğünü. Okulumdan, kitaplarımdan söz ettim. Yayınlanan romanlarımın sayısı 4'e ulaşmıştı. Bunu duyunca gülümsedi, zaten hiç kuşku duymadığını söyledi. Bana verdiği deri ciltli deftere kısa öyküler yazdığımı söyledim ama defteri anımsayamadı. Sohbet kaçınılmaz olarak Taliban'a geldi. Sordum, duyduğum kadar kötü mü? Hayır, daha da kötü, çok daha kötü dedi. İnsan olmana izin vermiyorlar. Sağ şakağından başlayıp gür kaşlarına doğru uzanan eğri yağ izini gösterdi. 1998'de Gazi Stadyumu'nda bir futbol maçındaydım. Kabil ile Mezar-ı Şerif oynuyordu, yanılmıyorsam. Futbolcuların şort giymesine izin verilmemişti. Vücutlarını ahlaksızca teşhir etmesinler diye herhalde. Bitkin bir kahkaha attı. Her neyse, Kabil bir gol attı, yanındaki adam sevinçle haykırdı. Ansızın tribünlerde devriye gezen sakallı, taş çatlasın 18'inde gösteren delikanlı yanıma geldi ve Kalaşnikov'un dipçiğini alnıma indirdi. ''Bunu bir daha yaparsan dilini keserim, seni yaşlı maymun.'' dedi. Rahim Han yamru yumru parmağıyla yarasını ovuşturdu. Büyük babası olacak yaştaydım. Orada yüzümden kanlar akarak öylece oturdum ve o köpek oğlu köpekten özür diledim. Onu biraz daha çay doldurdum. Rahim Han biraz daha anlattı. Bazılarını biliyordum, bazılarını duymamıştım. Baba ile aralarındaki anlaşmaya göre 1981'den beri babanın evinde oturduğunu söyledi. Bundan haberliydim. Baba, biz Kabil'den kaçmadan kısa bir süre önce evi Rahim Han'a satmıştı. Baba o günlerde Afganistan'da karmaşanın yaşamamızı geçici bir süre için kesintiye uğrattığına inanıyordu. Vezir Ekber Han'daki partilere, Pakman pikniklerine kesinlikle geri dönülecekti. Böylece evi o gün gelinceye kadar göz kulak olması için Rahim Han'a vermişti. Rahim Han, Kuzey İttifakı 1992-1996 yılları arasında Kabil'i ele geçirince farklı hiziplerin kentin farklı bölümlerine el koyduğunu anlattı. Sharon Now'dan bir halı almak için Kerteh Parvan'a gitmeye kalkıştığında bir keskin nişancı tarafından vurulma ya da bir roket tarafından havaya uçurulma tehlikesini göze alman gerekiyordu. Bütün o kontrol noktalarını geçmeyi becerebilirsen elbette. Bir mahalleden ötekine gidebilmek için ciddi ciddi vize almak zorundaydın. Bunun üzerine kimse evinden çıkmaz oldu. Bir roketin evlerine isabet etmemesi için dua etmeye başladı. İnsanlar evlerinin duvarlarına delik açtığını, tehlikeli sokaklardan uzak kalabilmek için bu delikler sayesinde evden eve geçtiklerini, böylece sokağın sonuna kadar gidebildiklerini anlattı. Bazı mahalle sakinleri de sağa sola gidebilmek için yer altına kazdıkları tünellerden yararlanıyorlarmış. Neden çekip gitmedin diye sordum. Kabil benim yuvamdı, hala da öyle. Alayla güldü. Sizin evden kışlaya, İstiklal Okulu'nun yanındaki askeri barakaları uzanan sokağı anımsıyor musun? Evet, okula giden kestirme yoldu. Hasan'la oradan geçerken askerlerin Hasan'a sataştığı, annesiyle ilgili çirkin sözler söylendiği gün bugün gibi aklımdaydı. Hasan daha sonra sinemada ağlamış, ben kolumu onun omzuna dolamıştım. Taliban başa geçip ittifakı Kabil'den atınca çıkıp sokaklarda dans etmiştim ve inan bana yalnız değildim. Halk Çaman'da, Dehmazang'da bu olayı kutluyor, caddelerde Taliban'ı alkışlıyor, tanklarına tırmanıp onlarla birlikte resim çektiriyordu. Hiç bitmeyen savaştan, roketlerden, patlamalardan, Gülbettin'den ve onun kıpırdayan her şeyi ateş eden yardakçılarından bakıp usanmıştık. Kuzey İttifakı, Kabil'e, Şorevi'den bile daha fazla zarar verdi. Babanın yetimhanesi de yıkıldı, bunu biliyor muydun?